Ayrım 7.
Georgios bu tebessümlerde kendisinin sinsice kıskanıldığını hissederdi. Benim akşamlarım dediği şey kendini mutlu hissettiği zamanlardır. Güneşin bütün hiddetiyle ortalığı kavurduğu zamanları bile eğer duyguları akşam serinliğine kavuşmuşsa zamana ve koşullara bağlı olmadan bir akşam huzuru yaşardı. Bu huzur hiçbir zaman insanın içinde gönül rahatlığı yaratan bir sevgi taşımazdı. Georgios kimseye zararı dokunan birisi değildi ama kendinden başkasını sevdiği de görülmemişti. Bu akşamların koynunda ne olduğunu kendi kendine sorar, inandırıcı bir gerekçe bulamadığı zamanlarda hafif mahzunlaşırdı. Duygularının hoyratça hırpalamasına karşı içinde gerçeğini tam kavrayamadığı bir şeytanın ayaklanıp bu hüznü dağıttığını fark ederdi. Bu hüzünle bu şeytan yaşamının en sevimli iki gerçeğiydi. Her ikisini de dostu gibi korur, kızdığı zamanlar düşmanı gibi örselerdi. Gözlerini kısıp bu şeytana gizlice bakar ve işte meleğim geliyor derdi. Bu şeytanın gelişini bütün hücreleriyle duyardı. Önce teninin tilki gibi kuyruk salladığını hisseder, sonra vücudunun bir şenlik rüzgarına tutulmuş gibi sallandığını fark ederdi. Bu rüzgar hemen her gece başında fırtına gibi eser, İmroz'un bol taşlı bağlarındaki üzümlerin kokusunu limana getirirdi. Bu üzümlerin tenine işlemiş bir şehvet olduğunu duymuş ve kendini erkek hissettiği günlerde bu şehveti aramaya koyulmuştu. Bu kokuyu ateşli bir aşk ülkesinin sultanı gibi görmek istiyordu. Bu sultan her sabah yeniden boy veren bir cennet suyu gibi gölgeli hazan bağlarının asmalarını yeşertiyordu. Georgios'un yaşamında iki şey vardı. Birisi içinin şeytanı, diğeri dışının meleğiydi. Neşelendiği zamanlar bu şeytanla meleği karşı karşıya getirir, sahildeki büyük meyhanenin büyük masasına oturur ve bilek güreştirirdi. İmroz sahilinin tek manolya ağacı, iskelenin tam karşısındaki büyük meyhanenin bahçesindeydi. Müşteriler geniş asmanın altındaki gölgeliği seçerken, Georgios her seferinde manolyanın altına yerleştirilmiş masaya oturur ve denizin engin noktasından başlayıp en sığ sahile gelinceye kadar dalgalar gibi içinde mavileşirdi. Bu masanın ucuna içindeki şeytanı oturtur, karşısında dışındaki meleği yerleştirir ve birbirlerini seyredişlerini izlerdi. Şeytanın yüzünde gülüşün eksikliğini görünce bir kahkaha koyuverir, meleğin asık çehresine bakıp ses veren bir şafak arayışı içinde bağırırdı. Kim olursan ol, beni kendine muhtaç bırakma. Şeytan ve melek birbirini arkadan vurmaya alıştırılmıştı. Yüz yüze geldiklerinde bu karşılaşmanın bütün sevimsizliği ortaya çıkar ve Georgios ikisine de küfreder gibi sert bir lisanla bağırırdı. Ne bok oluyorsanız olun, peşinize düşmeyeceğim. Sonra bir cenaze alayına katılmış gibi meyus bakışlarla masanın öteki ucuna bakar ve neden şeytan yerine meleği bu köşeye oturtmadığının hesaplaşmasına dalardı. Georgios'un gözleri, halifenin gözlerine sakin göllere uzanmış bir salkım dalı gibi ince ve eğikti. Her seferinde halifenin gözlerine bakıp arzularını dillendiriyordu. Gözlerinin biri gök, biri yer, aradaki iki yüzde olan benim. Sonra eğilip onları öpmek ve kulağına fısıldamak çok hoşuna gidiyordu. Her seferinde zamanını sadece kendinin bildiği bir kıskanç lezzetle kucaklamayı düşlemişti. Bir kadını yatağında erken yakalamanın hazzını hayal ediyor ve doğrusu bu hayalin sıcak dehlizlerinde bunalmış gibi terliyordu. Hanife böyle bir baskına uğradığı gün sadece gülmüş ve dudaklarında bir bahar bulmuş gibi uzanmıştı. Kayalı bağların asmaları gibi kokuyorsun. Georgios kokuyu ilk kez sahilde duymuş, kendisini gizlice bağ evinin çardağına götüren yaşlı dulun titreyişleriyle hazza döndürmüştü. Bu koku öyle hasreti çekilecek matah bir şey değildi. Akşam evine dönerken bağlar yolunun en karanlık köşelerinden geçip kimsenin kendisini görmemesine dikkat ediyordu. Georgios korkusuzdu. Cesaretinin ham bir yanı vardı ve bu hamlık onu bazılarına karşı aşırı küstah, bazılarına karşı da boynu bükük bir masum haline sokmuştu. Doğrusu İmroz'da kimse Georgios'u korkulacak, hatta utanılacak birisi gibi görmüyordu. Güven içinde salınıp gezmesi, Georgios'a istediği yere girip çıkma fırsatı vermiş ve bu fırsat her karşısına çıktığında bir mükemmel ve kaçırılmayacak kadar güzel ve umutlu imkanlar getirmişti. Hanife umutların en lezzetlisiydi. Bağların bozulmaya hazırlandığı günlerdi. Hanife Yemenli'nin askere gideceği haberiyle birlikte çok sarsılmış fakat kısa sürede kendini toplamıştı. Yemenli'nin yokluğunu fırsat bilecek çok kişi vardı ama kendisine arka çıkacak tek kişi olarak Georgios'u görüyordu. Georgios vefalı arkadaş gösterisine iltifat etmeden yardımcı olabilecek yakınlıktaydı. Yemenli'nin hastalandığı zaman bağların bozulmasında Hanife'ye yardım etmiş ama bir gün bile göz ucuyla baktığı olmamıştı. Olgun üzümlerin ezilirken çıkardığı ses hicranlı bir veda şarkısı kadar ince ve derindir. Üzümler kadın teni sıcaklığını hissettiği anda sert bir kırmızılıkla varlığını belirler. Bu kırmızılık insanı hayal dünyasında yedi rengin karışımına ulaştıran bir şehvet terkibi gibi sarar. Sonra kadınların teninde bir sarhoşluk duyulur ve hepsi el çırparak eteklerini kaldırıp gizler önüne serilecek güzelliklerinin iftiharını duyarlar. Hanife'nin üzüm ezerken eteğini yukarı çekip ucunu beline bağlamasıyla birlikte bacaklarının bütün güzelliği ortaya çıkmıştı. Georgios'un en beğendiği renk Hanife'nin sıcak kırmızıya bulaşmış bacaklarının pembeliğiydi. Bu rengin adamı yoldan atan çağrısı vardı. Bu ses adamı bir kör gibi sevişmeye zorluyor, bütün bağları hasretle gezinen sevda cenneti gibi kucaklıyordu. Akşama kadar bekledi. Önce akşamın rengi soldu. İmroz iskelesindeki son feneri yaktılar. Hanife'nin bacaklarındaki cıvık kırmızı, mavi denize uzanan bir dehlizin renklerine büründü. Asma gölgelerinin serinlettiği bir dehlizden geçer gibi sahilin köhne evlerine uzanan yola baktı. Mavi deniz o yaşlı levhadaki rüzgarla titriyordu. Birazdan dalgalar yükselecek ve ayrılık akşamlarının şarkısı hayal iklimlerine yelken açmış bir teknenin ürkek fakat arzulu titreyişiyle yola koyulacaktı. Hanife hoştu ve hazırlıklıydı. Georgios'un uzun ve arzulu bakışlarla bu kadının her yerindeki o kıvrak raksı izliyordu. Bir kaltak tavrıyla önce ileri doğru eğilip göğüslerinin aralığındaki şehveti sergiliyor, sonra geri çekilip bütün gücüyle üzümlerin üzerinde ağırlığını hissettiriyordu. Georgios buna ilahi eziş adını takmıştı. Hanife'nin bacakları üzümleri değil, sanki Georgios'un iman tahtasını eziyordu. Son bir kere Hanife'yi seyretti. Bir yaprağın altındaki vücudunun hasretini Adem'e hissettiren Havva sanki bütün arzu ve terbiyesiyle gelip Hanife'nin vücudunda can bulmuştu. Bir tatlı emel dedikleri vuslatı bu kadının vücudunda görmek yetmiyordu. Onun tadını almak arzusuyla çırpındığını fark ettirmeye çalışmış ancak korkutacağı endişesiyle arzularını dizginlemişti. Hanife bir sonbahar ikliminin en katı yürekli pençesi gibiydi. Georgios bu pençeyi umursamadı. Akşam artık sırların ortaklığa hazırlanacak kadar kararmıştı. Yavaşça yaklaştı ve üzüm teknesinde raks eden Hanife'yi kaptı, kucakladı. Georgios'un hoyrat bakışları Hanife'nin mor gözlerini bir eşkıya gibi dağa kaldırdı. Rüzgarlı ve karanlık bir düşünceden kurtulmuş gibi kucakladı. Sular köklere çekildi. Vardacı'nın yaşamına renk veren felsefe aşktı. Bir aşkı bazı geceler bir kadın gibi kucaklıyor, bazı geceler ölgün bir mum ışığında ilahi idrakin kapısına varmış tasavvuf erbabı gibi nemli gözlerle arıyordu. Vardacı garip adamdı. Ağlasa gözünden yaş gelmeyeceğine inandırılmıştı. Bütün sıkıntıların kapısını her gece kendi eliyle kapatıyor ve her sabah yeniden bütün kapıları birer umut ışığı bekler gibi açıyordu. Bir tevekkül erbabının kendine sessiz ederken dua mırıldanır gibi söylediği şeyler vardı. Ne zaman umutlarının yeşermediğini hissettiği bir an yaşasa, tevekkülle boyun eğip kendini tekrarlardı. Hak böyle, kader böyle, felek böyle buyurdu diyerek o varılması imkansız sanılan teselliyi saçlarından yakalayıp bahçedeki kuyunun çıkrığına bağlardı. Bu çıkrığın ucundaki kova geleceğinin umutlarını bağladığı teselli hücresiydi. Vardacının kendine güveni tamdı. Kim koynuna girse hakkını tam alacağından emindi. Her mevsimin sona erdiği günlerdeki hüzün kadar yorgundu. Bir yeis içinde kalmak, yaşamı yeniden kavramak cesaretine dönüyor ve vardacı her sabah böyle bir hasret telaşından yorgun argın uyanıyordu. Yatağına döndü. Buz gibiydi. Yorganı başına çekti. Bir gün kısmetinin yüzüne güleceği tesellisini başının altına yastık yaptı. Artık bu gecenin rüyasında rahatlayabilecekti. Vardacı çocukluğundan beri karanlığı aydınlığa karşı daha rahatlatıcı buluyordu. Karanlığın insanda bir büyü etkisi yarattığını görmüş ve sevmişti. Karanlığın içindeki giz, aydınlığın o çığlık çığlığa etrafı telaşa veren yalınlığının kirpiklerinin ucunda yok ediyordu. Karanlık sanki kendisi için yaratılmış bir yeni sevda penceresi gibiydi. Hep o pencereden bakmak ve kapıları ardına kadar kapalı tutmak istediği huzurun genişliğini sağlamaktaydı. Aydınlık başlayınca üstesinden gelemeyeceği zorluklar sıraya girmiş gibi ürkerdi. Vardacı bir gün cesaretini kazandı ve rüyalarını değiştirdi. Artık karanlıklarda ses titrek, kol kısa, göz kör, kulak sağır oluyordu. Vardacı tüm yaşantısının alışkanlıklarından ibaret olduğunu görmüş ve bunları değiştirecek güce sahip olduğunu fark etmişti. Sanki karanlığın meltemi çağırmış gibi güçlendi ve elinin tersiyle o korktuğu aydınlığın aynasını ters çevirdi. Artık her şey ışıklı ve güzeldi. Vardacı yarından itibaren değişik bir hayatın eşiğinde nefeslenip zor denilen merdivenli yokuşu bir çırpıda çıkacaktı. Nusret Şakir gecenin yarısında acı çığlık gibi uyandı. Bu çığlıkta insanı korkusundan sıyıran bir sevda tesellisi dolaşıyordu. Siyahlığın kazınmış köküne gülümser gibi bakışları renklendiren sevda bu karanlığın kuytu köşelerinde gizliydi. Hemen her yorgun gecenin yarısında yine böyle çığlığa benzer bir arzuyla uyanıp geçmişindeki hesaplaşmayı içine sindirmeye çalışıyordu. Ospedale kapısında duygularını örseleyen o kısa bakış ve kapanan kapı içindeki derinliğin ne denli sığ bir sahil olduğunu gösteriyordu. Gözlerindeki yaşlar gibi bir fırtına esmiş ve saçlardaki dağınıklığı rüzgarın ahengine benzeyen bir sevda tasvirine dönüştürmüştü. Evangelismos'un birden kayıplara karışan hatırasını sonuna kadar sürdürecek cesareti kendisinde göremiyordu. Her akşam karanlığın çöktüğü yerde bir yeşil serinlik içinde kaldığını hisseder ve derinliğini kavrayamadığı bir denizin enginliğine kapılmış gibi titrerdi. Bu akşam böyle bir titreyiş içindeydi. Vereceği hüküm artık yaşamına yeni yön verişin cesareti olacaktı. Nusret Şakir Bey bu cesareti taşıyacak kadar güçlü değildi. Babasının terbiyesiyle annesinin şefkati her zor olayda karşısına çıkıyor ve bu sevgi farkı Nusret Şakir'i hiçbir zahmete katlanmayan geniş gönüllü bir dünyanın eşiğine getiriyordu. Sirkeci'deki bu geniş yataklı otel odası Nusret Şakir'in karakter tahlilini yapacak tecrübeden geçmişti. Odanın her köşesinde sevda sabrının cesarete dönüşeceği beklenen talihi şekillenmişti. Bu şekil sinik duygularla sönükleşen delikanlı duygularına yeni kişilikler kazandırabiliyordu. Bu duygular bazı geceler bir devasa hiddet rüzgarıyla esiyor, bazı geceler bir lütufkar bakışla yumuşayan gözler gibi nemleniyordu. Nusret Şakir hala durumunun farkında olmayışının şaşkınlığındaydı. Artık ospedale kapılarında beklemenin anlamsız olduğunu kavramış ve büyük kentin getireceği yeni ve lezzetli imkanların genişliğiyle ufkunu zenginleştirmişti. Gecenin yarılarındaki bu çığlık çığlığa uyanmanın da belli ki gırtlağı sıkılıyordu. Eğer zaman kendiliğinden bu gırtlağı sıkmazsa, Nusret Şakir kendi bileğine güvenerek bu cesareti gösterecekti. Bu cesaretin tesellisiyle yatağına uzandı. Gözlerini kapattı. Göz kapaklarının karanlığından korktu ve açtı. Etraf yine karanlıktı. Bu sevimli geceye yersiz ve hesapsız dokunduğunu anladı. Evangelismos'un Batum Parkı'nda küçük papatyaları toplarken yaptığı hırçınlık gibi içinden sevimli ve şakacı duygular geçirdi. Evangelismos papatyaları koparır ve Nusret Şakir'in yüzüne fırlatırdı. Sakin ve sevimli bir akşamüstüydü. Sade ve sevimli bir hayat süren çocuklar gibi birbirlerini kucaklamış ve belki de o ilk duygulanmalarını yaşamışlardı. Nusret Şakir hala o duyguların etkisinde olduğunu fark etti. Kucakladığı küçük beden yaşamının en sıcak varlığıydı. Dudaklarını önce gerdanına dokundurmuş ve pahalı bir gerdanlık takılmış gibi zevklendirmişti. İkisi de birbirlerindeki kusurun suçlusuymuş gibi ürktüler ve bu korkuyla sarsıldılar. Bu korku aynı damardan su içen sarmaşık kollarıydı. Bu kollar aydınlığın meltemini aramış gibi uzanmış ve kucaklaşmıştı. Birbirlerinin gözlerinde aynı baharı soluyan şerbetli bir teneffüs telaşı vardı. Bu nefes biraz gür çıkınca bütün kuş sürüleri havalandılar. Her kuşun ağzında bir salkım söğüt varmış gibi gökyüzü kokular süründü. Bahar gelmiş ve havaya serin şafak rüzgarının arzulu seslerini bırakmıştı. Evangelismos'un gözleri maviydi, yeşildi, sarıydı. Dudaklarında sertleşmiş arzu, gözlerinde sabredilmeyen lezzet vardı. Kuşların gagalarındaki baharlar dökülmeye başladı. Bütün tarlada erikler, bademler çiçek açmış gibi canlılık yaşanıyordu. Bahçelerin gölgelerinde buğday başakları boyatmıştı. Nusret Şakir cinnet geçirmiş gibi titredi. Yaşamının en değerli duygusunu en heyecanlı titreyişlerle hissediyor ve bir nergis demeti çözülür gibi liflerinin ayrıldığını fark ediyordu. Bu tadabildiği ilk ve en yeni duyguydu. Evangelismos'un gözlerine baktı. Bu gözlerde bir zindan kapısı aralanmış ve köhne çukurlar ilk kez ışıklanmıştı. Gözleri yağması beklenen mevsimsiz yağmur bulutunun sevimliliğiyle renkleniyordu. Bu renk bir bebek çığlığı gibi yükseldi. Önce kuşlardan biri salkım söğüdü yere bıraktı. Söğüt toprağa değdi ve bir buğday başağı gibi tohumlarını serpti. Bu tohumlar sıcaktı ve Evangelismos'un içini ısıtıyordu. Hanife uzun uzun Georgios'un gözlerine baktı. Sıcak karanlıkları üstünü örtecek adamı bulmuş gibi rahatladı. Bu bağ evinin terk edilmiş serinliği sırtındaki harareti söndürecek kadar arzuluydu. Uzanmadan önce uyarmak istedi. Seni galiba önceleri de sevmiştim. Hanife ilk kez böyle bir duygu değişikliği gösteriyordu. Georgios'un gücünde ve sohbetinde mutluydu. Yatakta istediği cesaret ve saygıyı gösteren tavrından çok hoşlanıyordu. Ama duygularının bir sevda hazzına dönüştüğünü fark etmemişti. İlk kez böyle bir titreyiş içindeydi. Delice saran bir yangın alevi ne kadar sıcak ise Hanife'nin titreyişleri o denli sıcaktı. Yaşamak için kendine bir gökyüzü yaratmıştı. Georgios'u hiçbir gücün yıkamayacağı desteği gibi görüyordu. Bazı akşamüstleri sahil meyhanelerinin önünden geçer, Manolya'nın altında Georgios'un meleği ile şeytanının bilek güreşini seyredişini seyretmek isterdi. Georgios herkesten gizlediği sırrını Hanife'ye açmış, hatta ona şeytan ile meleğin bilek güreşini seyrettireceğini vaat etmişti. Gizli bir çekmecede saklanan resimlerin sarmaş dolaş olduğuna inanır, şeytan ile meleğin bir konsolun iki ayrı çekmecesine konulmuş sevgiler gibi hasret çektiklerini hayal ederdi. Ter kokusu vardı. Yemenli işi fark edip maraza çıkarmasaydı. Endişesini her seferinde Georgios'a anlatıyor ve tedbirli olmasını istiyordu. Georgios bu konuşmalardan sonra durgunlaşır ve bir süre bütün lezzetlere veda eden korkulu haline bürünürdü. Hanife'yi arzuluyordu. Gündüzleri içindeki özlemi bastırıp arzularına karşı koyabiliyordu ama akşam basınca arzuların gemi bırakılmış kısrakları bütün hırslarıyla üzerine geliyordu. Yemenlinin askere giderken söylediği sözü unutamıyordu. Yemenli sanki Hanife'ye bakmasını ister gibi bir lisan içinde sıkıntısını anlatmıştı. Georgios, biliyor musun ki ayrılık sevdanın içinde vardır. Bu söz Georgios'u sarsmıştı. Yemenlinin Hanife'yi derinden seveceğine hiç ihtimal vermediği bir zamanda bir mecnun hasretini anlatan bu cümleden ürkmüştü. Yemenlinin Hanife'yi böylesine seveceğini işitmekten mutlu olmasa bile gururlu olduğunu anladı. Artık Hanife'ye daha zevkle sarılabilecekti. Hanife ne düşündüğünü kestiremeyince sarılıp kendine çekerdi. Georgios'un doğrusu ne düşündüğünü kestirmek öyle kolay değildi. Georgios'u uyarmayı düşündü. Epeydir kimseler dokunmadı bana. Böyle sert bakıp örseleme. Georgios sözlerini güldürmesini bilirdi. Hanife'nin göz bebekleri büyüktü. Georgios'un kahkahalarını seyretti. Kendisi de gülmeye başladı. Ve birden sesini yükseltti. Ah! Nusret Şakir etrafın karanlığını sevdi. Boş verdi. Kimsenin gücü o yıllardır korktuğu gırtlağı sıkacak kadar kuvvetli görünmedi. Telaşla korkacağına umutla sevinmeyi denedi ve başardı. O korkulu gırtlağı kendisi sıktı. Küçük mescidin yaşlı müezzini akşam ezanını okuyordu. Hanife dönüş vakti geldiğini fark etti. Georgios'un gözlerindeki şeytanlık sükunet bulmuş, yerine küçük gülüşlü melekler gelmişti. Hanife koynuna girdiğinde Georgios'un şeytanlarını seviyor, rahatlayınca melekleri istiyordu. Bu melekler de kendi kusurunun ortaklığına dönüşen bir inandırıcı yemin gibi keskin çareler vardı. Hanife ayrı yoldan eve döndü. Yemenli'nin koynuna girdi. Bu sefer Yemenli'nin hakkını Hanife verecekti. 6. Kısmetsiz balıkçı Dicle'den eli boş döner. Şirazlı Sadi, Gülistan. Halit Bey'in yaşamındaki her sıcak hatıra sabırlı bir aile lezzetiyle boy gösteriyordu. Cihannuma mahallesinde yan yana iki evleri vardı. Büyük olanında Gülistan egemendi. Bitişikteki evde ailesine teslim edilmiş yetim kızlar yaşardı. Babasının saraydaki memuriyeti nedeniyle herkes annesine saraylı diye hitap eder ve neredeyse bir sultan itibarı gösterirlerdi. Annesi Batum'daki hayatının İstanbul'da da devam etmesini istiyordu. Bitişik evin alt katında her gün kazan kaynar, mahalledeki fakir evlerine bu kazanda kaynayan yemeklerden dağıtılırdı. Büyük kepçelerle geniş sahanlara bölüştürülen yemekler, fakir evlerinin kapılarına kadar götürülür ve akşam sofralarına sıcak bir çorba ve insanları doyuracak kadar bol yemekler ve tatlılar bırakılırdı. Halit Bey, annesinin yemeklerin hazırlanışına nezaret edişini hatırlıyordu.